Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Kayıp Yaz, 2015. Yazarı Altın Öymen. Türü yakın tarih, anılar. Doğan Kitap, 1. baskı, Kasım 2015. ISBN numarası 978-605-09-3865-4. Bu kitap 317 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 4 Ağustos 2024. Kurum telefonu 0212-359-7659. Kitabın kapak resmi. Kapak resmi en üstte çeşitli gazetelerin başlıkları var. Baraj yıkıldı, erken seçim, kutlu yürüyüş, çözüm erken, al sana yeni Türkiye gibi başlıkları koymuş. Alt kısımda ise çeşitli fotoğraflar var. Mesela en önemlisi gar katliamından sonra birbirine sarılmış insanlar. Ortada Cumhurbaşkanlığı sarayından bir resim var. Bir tarafta Filistin bayrağı, bir tarafta Türk bayrağı ve Recep Tayyip Erdoğan başkanla el sıkışıyor. Arkada ise şu 16 tane hani bir zamanlar Duşak Kabin oğulları elbisesi falan diye esprisi de yapılan eski asker elbiseleriyle 16 kişi sıralanmış merdivenlerde. Daha altta bir polisle çatışma, gezi olaylarının resimleri, dumanlar her yerde, biber gazları. Sonra 7 Haziran 2015'te AKP'nin kaç oyu vardı, 1 Kasım 2015'te kaça çıktı şeklinde şeyler. Arka kapak, Altan Öymen Kayıp Yaz 2015. Altan Öymen anılı kitaplarına devam ediyor. Ancak sıradaki kitap beklendiği gibi 1960'larla 1970'lerle ilgili değil. Bu kitabın konusu daha yakın bir zamanın 2015 yazının olayları. Öymen kendi deyimiyle bir takdim tehir yapıyor. 1960'larla 70'leri bir sonraki kitabına bırakıyor. Altan Öymen neden kayıp yaz dediğini şöyle anlatıyor. Buna kayıp yaz yerine kaybolan yaz veya kaybedilen yaz da denilebilirdi. Çünkü 2015 yılının yaz aylarında hep birlikte kaybettiğimiz büyük bir fırsat vardı. Ülkemizin yeniden demokratikleşmesi fırsatı. 2015'in 7 Haziran'ında bir seçim yapılmıştı. Türkiye'de zaman içinde yerleşmiş olan demokratik kurallara ve kurumlara büyük darbeler vuran iktidar partisinin oyları %40'a kadar gerilemişti. O gidişi durdurmak isteyen partiler ise toplam olarak %60'a yaklaşan oylarıyla meclisteki mutlak çoğunluk sayısını aşmışlardı. İktidarı değiştirip bir ilk hedefler hükümeti kurarak rejimin yeniden demokratikleşmesi sürecini başlatabilirlerdi. Ancak o fırsat kaçırıldı. 1 Kasım 2015 günü Türkiye'nin siyasi tablosu yeniden 7 Haziran 2015'ten önceki haline döndürüldü. Altan Öymen kayıp yazlı o döndürülüşün nasıl olduğunu anlatıyor. Altan Öymen 1932'de doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Ulus'ta, Akşam'da, Cumhuriyet'te, Milliyet'te ve Radikal'de onlarca yıl muhabir, röportajcı, yönetici, yazar, baş yazar olarak çalıştı. Ankara Ajansı'nı kurdu. Yurt içindeki ve yurt dışındaki radyo ve televizyonlara haber yayınları ve belgeseller hazırladı. Almanya'da basın ateşliği yaptı. 1961'deki kurucu meclis üyeliğinden başlayarak politikada da görevler aldı. Milletvekilliği, bakanlık, parti ve grup yöneticiliği yaptı. Politikadaki son görevi CHP Genel Başkanlığı'ydı. Altan Öymen'in Doğan Kitap'tan yayınlanan diğer eserleri Bir Dönem Bir Çocuk, 1930'lar, Değişim Yılları, 1940'lar, Öfkeli Yıllar, 1950-1955 ve İhtilal, 1955-1960. Kitabın başında yer alan içindekileri başlıklarıyla özet olarak okuyayım. Ön söz 9. sayfada, 1. bölüm 7 Haziran 2015, Pazar. İkinci bölüm barış sürecinde nereden nereye. Üçüncü bölüm CNN'deki seçim gecesi. Dördüncü bölüm AKP'den ilk gün gelen talep yeniden seçim. Beşinci bölüm AKP iktidarının altın yılları. Altıncı bölüm AKP'nin aldatılma yılları. Yedinci bölüm İstanbul'da Ergenekon, Ankara'da kapatma. Sekizinci bölüm amaç kurulsun mu, kurulmasın mı? Dokuzuncu bölüm tarihimizdeki canlı bombaların en kanlısı. Onuncu bölüm tekrar seçimin sonucu AKP kaybettiğini geri aldı. Kitabın 299. sayfasında ekler ve dizin 319. sayfaya kadar devam ediyor. Ön söz. Bu kitabın adı arkadaş sohbetlerinde oluştu. Kayıp yaz. Konusu olan yaz 2015 yazı. Buna kayıp yaz yerine kaybolan yaz veya kaybedilen yaz da denilebilirdi. Çünkü 2015 yılının yaz aylarında bence hep birlikte kaybettiğimiz büyük bir fırsat vardı. Ülkemizin yeniden demokratikleştirilmesi fırsatı. 2015'in 7 Haziran'ında bir seçim yapılmıştı. Türkiye'de zaman içinde yerleşmiş olan demokratik kurallara ve kurumlara büyük darbeler vuran iktidar partisinin oyları %40'a kadar gerilemişti. O gidişi durdurmak isteyen partiler ise toplam olarak %60'a yaklaşan oylarıyla meclisteki mutlak çoğunluk sayısını aşmışlardı. İktidarı değiştirip ilk hedefler hükümeti kurarak rejimin yeniden demokratikleşmesi sürecini başlatabilirlerdi. O fırsat kaçırıldı. Eski iktidar partisinin yöneticileri anayasanın ilgili maddelerini zorlayarak 7 Haziran seçimini etkisiz hale getirip ülkeyi 4'da 26 gün sonraki bir tekrar seçime götürdüler. O tekrar seçim öncesindeki koşulları da kendi lehlerine çevirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Böylece 1 Kasım 2015 günü Türkiye'nin siyasi tablosu yeniden 7 Haziran 2015'ten önceki haline döndürüldü. Bu kitapta işte o döndürülüşün nasıl olduğunu hatırlatmaya çalışıyorum. Daha önceki anılı kitaplarımı gören değerli okurlarım bilir. Ben kitap yazma çalışmalarımı bir zaman dizisine uyarak sürdürüyorum. Buna 1930'lu yıllardan yani çocukluk dönemimden başlamıştım. İlk kitabımın adı Bir Dönem Bir Çocuktu. Sonraki dönemleri 1940'lar ile 1950'leri iki ayrı kitapta anlatmıştım. Değişim yılları ve öfkeli yıllarda. O yılların sonuçlarını da Ve İhtilal adlı kitabımda. Sıra artık 1960'lar ve 1970'lerdeydi. O yılları yazıyordum. 1961-1965 arasındaki İsmet İnönü'nün başkanlığındaki koalisyon yıllarını, 1965'ten sonraki Demirel hükümetleri zamanını, sonra sağlı sollu yıllar geliyordu. Mehmet Ali Aybar'ın başkanlığındaki tipin kurulması, CHP'nin Ecevit liderliğinde sola açılması, deniz gezmiş ve gençlik hareketleri, Türk İş'in MHP'si ile Erbakan'ın MSP'si, 12 Mart askeri dönemi ve sonrası. Bence bütün bunlar yakın tarihimizin önemli bölümleriydi ve o yılları yaşamış olanlar tarafından ne kadar anlatılır ve tartışılırsa o kadar faydalı olurdu. Hedefim onları da yazmaktı. Fakat o 1960'lar ve 70'lerle ilgili çalışmalarımı sürdürürken birden yukarıda sözün ettiğim gelişmeler başladı. Türkiye'de olup bitenler o hale geldi ki hepimiz daha önce hiç yaşamadığımız yepyeni sorunlarla karşılaşmaya başladık. Ben de epey ileri yaşta da olsa onların da tanığı olmaya başladım ve şu kanıya vardım ki bunların eli kalem tutmaya hala devam edebilen kıdemliler tarafından da bir an önce anlatılmasında fayda var. Niçin öyle oldu? Bu kitapta hatırlatılan olaylar ve hatalar ile kaçırılan fırsatlar üzerinde düşünülüp tartışıldıkça daha iyi anlaşılacak. Ve aynı hataların bundan sonraki dönemlerde de tekrarlanmamasının ne kadar faydalı olacağı daha iyi görülebilecek. Bu düşünceyle kitap yazma programımda eski deyimle bir takdim tehir yaptım. Yani öncelikleri değiştirdim. Önce 2015 yılında olup bitenlerden görüp öğrenebildiklerimi anlatmak istedim. Ve bu kitabı yazdım. 1960'lar ile 1970'leri konu alan kitabımı 6 ay sonrasına erteledim. Değerli okurlarıma en iyi dileklerimi sunarım. Altan Öymen. 1. Bölüm 7 Haziran 2015 Pazar. Hava ilkbahardan yaza geçiş havasıydı. Seçim için gittiğimiz okuldaki sonuç nasıl olur sohbetleri. En çok tartışılan konu %10'luk baraj ve etkileri. HDP barajı aşarsa ne olur, aşamazsa ne olur? Sandık başındaki bilmece, seçim öncesi bombaları, oy ve ötesi. Burada bir fotoğraf var. Alt yazısı şöyle: oy kullanacağımız okula gelince bir sürprizle karşılaştık. Kızımız Aslı Öymen'in de seçim sandığı o okuldaydı. Oyunu kullanmış çıkıyordu. Bizi görünce hemen cep telefonuna davrandı. Bu selfie'yi çekti. Böylece o seçim gününden bir hatıra fotoğrafı kazandık. 7 Haziran 2015 Pazar. Genel seçim günü. Yeni milletvekillerimizi seçeceğiz, 4 yıl süreyle görev yapacaklar. Çok partili demokratik hayata geçişimizden beri, yani 1945'ten beri 17 genel seçimimiz olmuş, bu defaki 18. Sabah kalktık, hava ilkbahardan yaza geçiş havasıydı, arada bir yağmur yağıyordu. Oy kullanacağımız okul İstanbul'da Beşiktaş'ın Kültür Mahallesi'ndeydi. Eşim Aysel'le birlikte gittik, arabayla gittik ama ben gene de pardesümü aldım çünkü yağmur başlamıştı, giderek de artmaktaydı. Okulun kapısında bir sürprizle karşılaştık. Kızımız Aslı'ya rastladık. Onun seçim sandığı da bizim okuldaydı. Daha önce gelmişti, oyunu kullanmıştı, gidiyordu. Bizi görünce cebinden cep telefonunu çıkardı, bir selfie çekti. Veya dilimize çevrilmiş adıyla öz çekim yaptı. Böylece o seçim gününden bir anı fotoğrafımız oluştu. Aslı'yı uğurladık, okula girdik. Bizim oy sandığımız okulun alt katındaki dersliklerden birindeydi. Anlaşılıyordu ki son zamanlarda başlatılan uygulama devam ediyor. Seçim kurulları ve muhtarlar bizim gibi yaşını başına almış olan seçmenleri kimlik kayıtlarına bakarak önceden saptamış. Onları asansörsüz okulun merdivenlerini tırmanma zahmetinden kurtarıyor. Bu çok iyi. Ayrıca başka bir faydası daha var. Sandığım bulunduğu dersliğe giderken koridorda rastladıklarımızın çoğu bizim semtteki yaştaşlarımız. Aralarında tanıdıklarımız da var. Bu koridordaki sandık sırasına girmeden önce bir merhabalaşma ve sohbet ortamı oluşturuyor. Seçim sohbet ortamı. Bu defa da öyle oldu. Ama sohbetlerimiz bu defa bundan önceki seçimlere göre çok daha uzun sürdü. Çünkü sohbet başlayınca fark ettik, oy kullanacağımız seçimle ilgili konu başlıkları fazlaydı. Konuların ayrıntıları da çoktu. Aslında seçim yasalarımıza göre seçim sandığı çevresinde seçmenleri etkileyebilecek konuşmalar yapmak yasak. Ama bizim zaten alçak sesle yaptığımız sohbetler eski deyimle umuma açık değil, özel sohbet niteliğinde, kimse ilgilendirmez. Amacımız da zaten başkalarını etkilemek değil. Hepimiz oraya son zamanlarda olup bitenlerden yeteri kadar etkilendikten sonra gelmişiz. Hatta tüm seçim kampanyası sırasında televizyonlar yoluyla yapılan çok yoğun ve tek taraflı bir iktidar kampanyası karşısında kalmışız. O, yasalara da aykırı kampanyada söylenenleri aklımızın süzgecinden geçirerek özgün görüşümüzü oluşturmaya çalışmışız. Yani orada o seçim çevresi okulunda ne başkalarından etkilenecek halimiz var ne de başkalarını etkileme olanağımız. Orada yaptığımız şey kendi aramızda biraz hal hatır sormak, biraz da günün anlam ve önemi üzerindeki görüşlerimizi birbirimize anlatmak. İnsanların böyle şeylere de ihtiyacı var. En önemli sorun. Bu tabii tüm seçmenler açısından da öyle ama bu defaki seçimde durum biraz değişik. Şu gerçek belli, sohbetlerin günün anlam ve önemiyle ilgili kısmında o birbirini etkileyecek şekilde konuşmama şartı ister istemez aşılıyor. Çünkü seçmenlerin önemli bir bölümü hala akıllarına takılan bir sorunun yanıtını bulamamış. Sohbetlerin içine alçak sesle de olsa sık sık o konu giriyor, baraj konusu. Herkes biliyor ama burada da özetleyeyim. 53 milyon seçmenin büyük kısmı malum iki ana gruba ayrılmış. 1- İktidarın değişmemesini isteyenler, 2- iktidarın değişmesini isteyenler. İktidarın değişmeyip yerinde kalmasını isteyenlerin işi kolay, AKP'yi seçecekler. İktidarın değişmesini isteyenlerin işi zor, özellikle de bu seçimde zor. Oylarını muhalefet partilerinden birine verecekler ama hangisine? Çoğunun aklında veya gönlünde muhalefet partilerinden biri var. Daha önceki seçimlerde o partiyi seçmişler, gene seçebilirler. Ama bir de baraj hesabı diye bir şey var. Bu dünyadaki ciddi demokrasilerin hiçbirinde görülmemiş yükseklikte bir baraj. Girmek istediğimiz Avrupa Birliği'ndeki parlamenter demokrasilerin hiçbirisinde %5'in üstünde baraj yok. En yükseği Almanya'daki %5 oranındaki baraj ki Almanya'daki seçmenler biri nispi temsil, öteki dar bölge esasına göre 2 oy kullanıyor. Ve oy tabanı müsait olan partiler barajın altında kalsalar bile o ikili sistemin verdiği avantajla o barajı da aşabiliyorlar. Bizdeki o acayip derece yüksek baraj bu seçimde daha önceki seçimlerden çok daha önemli hale gelmiş. Çünkü kamuoyu araştırmalarına göre bu seçime katılan partilerimizin en az birinin oy potansiyeli baraj sınırı civarında görünüyor. O sınırı geçebilir mi, geçemez mi o belli değil. Seçmenler işin o yanını da düşünmek zorundalar. Zaten bunu düşünmeseler bile onlara bunu hatırlatanlar var. Sen iktidar değilsin diyorsun ama bu partiye oy verirsen şu parti barajın altında kalabilir. Senin bu partiye verdiğin oy da AKP'ye verilmiş gibi olur. Yani istediğinin tam tersine bir partiyi seçmiş olursun. Peki ne yapayım? Şu partiye oy ver ki barajın altında kalmasın. Verdiğin oy AKP'nin işine yaramasın. Bu diyalogda barajın altında kalması ihtimali fazla olup da şu parti diye anılan partilerin sayısı ve adları seçimden seçime değişiyordu. Mesela AKP'yi iktidara getiren 2002 seçiminden önceki tahminlerde o sayı 5'in üstündeydi. Sonuç da öyle olmuştu. 2015'in 7 Haziran'ındaki bizim konumuz olan seçimde ise barajın sınırında olduğu tahmin edilen ve şu parti diye adlandırılabilecek olan bir parti vardı. Halkların Demokrasi Partisi, kısaltılmış adıyla HDP. Çok bilinmeyen bir denklem. Bu gibi diyaloglar haftalardır süren seçim propagandası döneminde de sık sık işitiliyordu. Seçim sandığı yakınındaki o günkü sohbetlerinde en hararetli konusu buydu. Seçim günü kurallarına uymasa da bu konuyu sohbet dışı tutmaya imkan yoktu. Bu baraj sorunu 1980 askeri müdahalesinden sonraki Turgut Özal iktidarı döneminde ortaya çıkmıştı. O zamandan beri seçmen olarak hepimizi çok bilinmeyenli bir denkleme çözüm arama zorunda bırakıyor. Aslında o denklemin önceden saptanabilecek bir çözüm yolu yok. Bu kadar yüksek barajlı bir seçimle ne kadar hesap yaparsanız yapın, sonuçta hangi partiyi seçeceğinize kumar oynar gibi karar vereceksiniz. Verdiğiniz karara göre seçtiğiniz muhalefet partisi baraj altında kalırsa bundan en yüksek oy potansiyeline sahip olan parti yararlanacak. O da o sıradaki iktidar partisi. Siz de iradenizin tam tersine bir sonuca katkıda bulunmuş olacaksınız. Sizin gibi o baraj altında kalan partiyi seçenlerin oylarının çok büyük bir kısmı iktidar partisinin hesabına geçecek ve iktidarın milletvekili sayısını artıracak. Bu görülmemiş bir şey değil. Yakın geçmişimize bakmak yeter. En çarpıcı örneği AKP'yi iktidara getiren 2002 genel seçiminde yaşanmıştı. O seçime katılan partilerden ikisi dışındaki hepsi grafikte de görüldüğü gibi barajın altında kaldı. Barajı geçen ikisinden biri AKP, öteki CHP'ydi. Bir de 14 yıl önceki 2002 genel seçiminde barajın altında kalan partilere bakalım. O partiler oy verme öncesindeki seçim sabahı sohbetimize katılanların çoğunun hatırındaydı. O partilerin bazıları artık yoktu, bazıları vardı ama eski güçlerini kaybetmişlerdi. Burada onları en kıdemlisinden başlayarak hatırlayalım. Doğru Yol Partisi DYP ülkemizde merkez sağ veya ortanın sağında diye tanımlanabilecek siyasi partilerin, yani Celal Bayar ve Adnan Menderes'in kurucusu ve lideri olduğu Demokrat Parti ile onun halefi Adalet Partisi'nin geleneğinden gelen ve meclise temsil edilmeye devam eden son partiydi. 5 defa başbakanlığa gelip daha sonra cumhurbaşkanı da seçilen Süleyman Demirel'in partisi diye tanınırdı. 2002 seçiminde Profesör Tansu Çiller'in başkanlığındayken aldığı oy oranı %10'a çok yaklaştı ama ulaşamadı. DYP bu sonuçtan sonra meclisin ve aktif siyasetin dışında kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi de 1946'da başlayan demokrasiye geçiş sürecimizde oluşan partilerden biridir. İlk adı Millet Partisi'ydi. Onursal başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'tı. Çakmak'ın ölümünden sonra Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kapatıldı. O zaman partilerin kapatılması daha kolaydı. Yenisi açıldı, adı Cumhuriyetçi Millet Partisi oldu. Faaliyetine bir süre Osman Bölükbaşı'nın başkanlığında devam etti. O dönemdeki Türkiye Köylü Partisi ile birleşip adı Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi CKMP olan partiye 1965'te Alparslan Türkeş girdi ve genel başkan seçildi. Partinin adı da değişti. Milliyetçi Hareket Partisi MHP oldu. Türkeş'in 1997'deki ölümünden sonra yerine Devlet Bahçeli geçti. 1999 seçiminde meclise girip CHP ve ANAP'la birlikte koalisyon hükümetine yer alan MHP'nin de 2002 seçiminde aldığı oy %10'a ulaşamadı. 8.36'da kaldı. Barajı yeniden aşması 2007 seçiminde oldu. Anavatan Partisi ANAP. Anavatan Partisi ANAP 12 Eylül 1980 darbesinden ve eski partilerin kapatılmasından sonra 1983 yılında kurulan yeni partilerden biriydi. Askeri yönetimin başbakan yardımcılığını yaptıktan sonra görevinden istifa eden Turgut Özal tarafından kurulmuştu. Özal da iki dönem başbakan olduktan sonra cumhurbaşkanı olmuştu. Partinin daha sonraki genel başkanları da Yıldırım Akbulut ile Mesut Yılmaz'dı. İkisi de arka arkaya başbakanlık yaptılar. ANAP ile DYP daha sonra Demokrat Parti adı altında birleştiler. Bir daha meclise parti olarak giremediler. Yılmaz 2007'de Rize'den bağımsız milletvekili olarak yeniden seçildi. Demokratik Sol Parti DSP. Demokratik Sol Parti DSP de 12 Eylül'den sonra kurulan yeni partilerden biriydi. CHP'nin 12 Eylül'den önceki genel başkanı Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'le birlikte oluşturduğu partiydi. Bülent Ecevit'in siyasi yasağı devam ettiği sırada Rahşan Ecevit'in genel başkanlığındaydı. 1987'deki referandumda yasakların kalkmasından sonra görevi Bülent Ecevit devralmış ve 1991'de 7 milletvekiliyle meclise girmişti. 1995 seçiminde ise milletvekili sayısını 76'ya çıkarmıştı. Ecevit 1995-2002 arasında iki defa başbakanlık yapmıştı. 1999-2002 dönemindeki DSP-ANAP-MHP koalisyonunun başbakanı oydu. 2002 seçimi öncesinde partisindeki bölünmelerin de etkisiyle oyları düştü, barajın altında kaldı. Saadet Partisi SP. Profesör Necmettin Erbakan'ın fiili kurucusu ve lideri olduğu partilerin, yani Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi'nin sonuncusu olarak varlığını sürdürüyor. Şimdiki genel başkanı Mustafa Kamalak, Saadet Partisi kendi bünyesinden ayrılan politikacıların kurduğu ve yönettiği AKP'nin iktidara geçmesinden sonra bir daha barajı geçip meclise giremedi. Demokratik Halk Partisi DEHAP. Kürtlerle ilgili sorunlara öncelik veren ilk olarak Halkın Emek Partisi HEP, daha sonra Demokrasi Partisi DEP ve Demokratik Toplum Partisi DTP adlarıyla siyasi hayata katılan ve daha sonra kapanan veya kapatılan partilerdendi. 2002 seçimine DEHAP olarak Tuncer Bakırhan başkanlığı altında girmişti. Oy oranı 6.4'tü, barajın altında kaldı. Bu durum HDP'nin 2015'te parti olarak barajı geçmesiyle de değişecekti. Genç Parti, GP, 3 Kasım 2002 genel seçiminde barajın altında kalıp meclise giremeyen partilerin üçüncüsü Genç Parti'ydi. Adı gibi gençti, yeni kurulmuştu. Başbakan da dönemin genç iş adamlarından Cem Uzan'dı. Oy oranı 7.25'e kadar çıktı ama %10'a ulaşamadı. Genç Parti'nin de barajı geçmesi daha sonra da mümkün olmadı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 20.